Ayrım 31.
Benim uydurduğum saçmalıklar olduğunu düşüneceksin belki. Belki Frankfurt'taki mutluluğunuza leke düşmesin diye İpek Hanım, hepsinin yalan olduğuna inanmaya zorlayacak seni. Yufka yüreklisin. Kalbin dayanamayabilir ama bu söylediklerimin doğruluğundan hiç şüphen olmasın diye. Devletimizin onca masrafla kaydedip sonra katiplere daktilo ettirdiği aşk konuşmalarından da inandırıcı bir miktar okuyacağım izninle. Canım, canım sensiz geçen günler yaşamak değil demiş mesela İpek Hanım. 4 yıl önce 16 Ağustos'ta sıcak bir yaz günü. Belki de ilk ayrılıklarında. 2 ay sonra İslam ve mahrem konulu bir konferans vermek için şehre geldiğinde lacivert onu bakkallardan, çayhanelerden bir günde tam 8 kere aramış. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini söylemişler. 2 ay sonra İpek Hanım onunla kaçmayı düşünüp karar veremediği bir ara ona hayatta herkesin aslında tek sevgilisi olduğunu ve kendisininkinin de o olduğunu söylüyor. Bir başka sefer İstanbul'daki karısı Merzuka'yı kıskandığı için babası evdeyken sevişemeyeceğini belirtiyor laciverdi. Bir de son olarak şu son 2 günde 3 kere daha telefon etmiş. Belki bugün de etmiştir. Bu son konuşmaların dökümü yok şimdi ama önemli değil. Ne konuştuklarını sen sorarsın İpek Hanım'a. Çok özür diliyorum. Bu kadarının kâfi olduğunu görüyorum. Lütfen ağlamayın. Arkadaşlar kelepçenizi çözsünler, yüzünü yıka, istersen seni oteline bıraksınlar. 39. Birlikte ağlamanın zevkleri. K ile İpek oteldeler. K dönüş yolunu yürümek istedi. Burnundan dudaklarına ve çenesine akan kanı, bütün yüzünü bol suyla yıkamış, kendi rızası ile misafirliğe gelmiş biri gibi dairedeki haydutlara ve katillere iyi niyetle bir Allah'a ısmarladık deyip çıkmış, Atatürk Caddesi'nin ölgün ışıkları altında bir sarhoş gibi yalpalayarak yürümeye başlamış, Halit Paşa Caddesi'ni düşüncesizce sapıp tuhafiyeci dükkanında Pepino Di Capri'nin Roberta'sının gene çaldığını işittikten hemen sonra hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. 3 gün önce Erzurum Kars otobüsünde yanına oturduğu ve uyurken kafasının kucağına düştüğü ince yakışıklı köylüye işte bu sırada karşılaştı. Bütün Kars hala Marianna'yı seyrederken K, Halit Paşa Caddesi'nde önce avukat Muzaffer Bey ile daha sonra saptığı Kazım Karabekir Caddesi'nde de Şeyh Saadet'in tekkesine ilk gidişinde gördüğü otobüs şirketi yöneticisi ve yaşlı arkadaşıyla burun buruna geldi. Gözlerinden hala yaşlar aktığını bu insanların bakışlarından anlıyor, günlerdir bu sokaklarda bir aşağı bir yukarı yürürken önünden geçtiği buzlu vitrinleri, ağzına kadar dolu çayhaneleri, şehrin bir zamanlar gün gördüğünü hatırlatan fotoğrafçı dükkanlarını, titrek sokak lambalarını, kaşar peyniri tekerlekleri sergilenen bakkal vitrinlerini, Kazım Karabekir Caddesi ile Karadağ Caddesi'nin köşesindeki sivil polisleri artık görmese de tanıyordu. Otele girmeden hemen önce karşılaştığı 2 koruyucu eri her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yatıştırdı. Kimselere görünmemeye çalışarak odasına çıktı. Kendini yatağa atar atmaz sıçkırarak ağlamaya başladı. Çok uzun bir süre ağladıktan sonra kendiliğinden sustu. Şehrin seslerini dinleyerek yattığı ve çocukluğun bitip tükenmeyen bekleyişleri kadar uzun gelen 1-2 dakika sonra kapı vuruldu, İpek'ti. Katip çocuktan K'dan bir tuhaflık olduğunu öğrenmiş, hemen gelmişti. Bunu söylerken yaktığı lambanın ışığında K'nın suratını görünce korkup sustu. Uzun bir sessizlik oldu. Lacivertle ilişkini öğrendim diye fısıldadı K. Kendi mi söyledi? K lambayı söndürdü. Z Demirkol ve arkadaşları beni kaçırdılar diye fısıldadı. 4 yıldır telefon konuşmalarınız dinleniyormuş. Kendini tekrar yatağa attı. Ölmek istiyorum dedi ve ağlamaya başladı. İpek'in saçlarını okşayan eli daha da ağlattı onu. Bir kayıp duygusuyla birlikte zaten hiçbir zaman mutlu olamayacağına karar verenlerin rahatlığı da vardı içinde. İpek yatağa uzanıp ona sarıldı. Bir süre birlikte ağladılar ve bu onları birbirlerine daha da bağladı. İpek odanın karanlığında K'nın sorularıyla birlikte hikayesini anlattı. Her şeyin muhtarın kabahati olduğunu söyledi. Laciverdi Kars'a çağırıp evinde ağırlamakla kalmamış, karısının ne harika bir yaratık olduğunu hayran olduğu siyasal İslamcı onaylasın istemişti. Üstelik o sıralarda muhtar İpek'e çok kötü davranır, çocukları olmadığı için onu suçlardı. K'nın da bildiği gibi ağzı laf yapan lacivert de mutsuz bir kadına oyalayacak, başını döndürecek pek çok şey vardı. İlişkileri başladıktan sonra İpek kötü duruma düşmemek için çok uğraşmıştı. Önce çok sevgi duyduğu ve üzülmesini hiç istemediği muhtar durumu fark etmesin diye, sonra gittikçe alevlenen aşkından kurtulmak için. İlk başlarda laciverti çekici yapan şey muhtara olan üstünlüğüydü. Hiç bilmediği siyasi konularda muhtar abuk subuk konuşmaya başlayınca İpek utanırdı ondan. Lacivert'in yokluğunda da durmadan ona över, Kars'a daha sık gelmesi gerektiğini söyler, ona daha iyi ve daha candan davranması için İpek'i azarlardı. Katife ile ayrı eve çıktıktan sonra da muhtar durumu fark etmemişti. Eğer Z. Demirkol gibiler hala ona bir şey söylememişse hiçbir zaman da fark etmeyecekti. Oysa Cingöz Kadife her şeyi daha Kars'a geldiği ilk günden anlamış, sırf Lacivert'e yakın olabilmek için de türbancı kızlara yanaşmıştı. İpek, Kadife'nin ta çocukluğundan beri çok iyi tanıdığı hırsı yüzünden Lacivert'e ilgi duyduğunu sezmişti. Lacivert Kadife ile ilgilenirse ondan kurtulacağını düşünmüş, babası geldikten sonra ise ondan uzak durmayı başarmıştı. Ta, Lacivert ile İpek arasındaki ilişkiyi geçmişte kalmış bir hataya indirgeyen bu hikayeye inanacaktı belki ama, İpek bir ara coşup, Lacivert aslında Kadife'yi değil, beni seviyor demişti. Ka hiç duymak istemediği bu sözden sonra, bu berbat herif hakkında şimdi ne düşündüğünü sormuş, İpek artık bu konuda konuşmak istemediğini, her şeyin geride kaldığını, Ka ile Almanya'ya gitmek istediğini söylemişti. Lacivert ile bu son gelişinde de telefonla konuştuğunu Ka o zaman hatırlamış, İpek'te böyle bir konuşma olmadığını, Lacivert'in telefon ederse yerinin belli olacağını düşünecek kadar siyasi tecrübesi olduğunu söylemişti. Hiçbir zaman mutlu olamayacağız demişti o zaman Ka. Hayır, Frankfurt'a gideceğiz ve orada mutlu olacağız demişti İpek ona sarılarak. İpek'e göre Ka o an bu sözlere inanmış, sonra gene ağlamaya başlamıştı. İpek de ona daha sıkı bir şekilde sarıldı ve birlikte ağladılar. Daha sonra Ka sarılarak ağlamanın, yenilgiyle yeni bir hayat arasındaki bu kararsızlık bölgesinde birlikte gezinmenin insana acı kadar zevk de verdiğini, o sırada belki İpek'in de hayatında ilk defa keşfettiğini yazacaktı. Birbirlerine sarılarak ağlayabildikleri için ona daha da aşık olmuştu. Ka, bir yandan bütün gücüyle İpek'e sarılıp ağlarken, bir yandan da aklının bir köşesiyle, bundan sonra yapması gereken şeyi bulmaya çalışıyor, içgüdüyle otelin içinden ve sokaktan gelen seslere dikkat ediyordu. Saat 6'ya geliyordu. Serhat Şehir Gazetesi'nin yarınki sayısının basılması tamamlanmış, Sarıkamış yolunda kar makineleri yolu açmak için öfkeyle çalışmaya koyulmuş, Funda Eser'in tatlılıkla askeri kamyona bindirip Millet Tiyatrosu'na götürdüğü Kadife de orada Sunay ile provalara başlamıştı. Lacivert'in Kadife'ye bir mesajı olduğunu Ka İpek'e yarım saat sonra söyleyebildi ancak. Bu süre boyunca birbirlerine sarılarak ağlamışlar ve Ka'nın başlattığı bir sevişme denemesi korkular, kararsızlıklar ve kıskançlık nöbetleri arasında yarıda kalmıştı. Ka, bu sırada İpek'e Lacivert'i en son ne zaman gördüğünü sormaya, onun her gün Lacivert'le gizlice konuştuğunu, buluştuğunu, her gün onunla seviştiğini saplantılı bir şekilde tekrarlamaya başlamıştı. Bu sorulara ve iddialara İpek'in ilk başta kendisine inanılmadığı için öfkeli cevaplar verdiğini, daha sonra Ka'nın sözlerinin mantıksal içeriğini değil, duygusal etkisini hesaba katarak daha şefkatli davrandığını, kendisinin de bir yandan bu şefkatten zevk alırken, bir yandan da iddiaları ve sorularıyla İpek'in canını yakmaktan hoşlandığını hatırlayacaktı Ka. Hayatının son 4 yılında pişmanlık ve kendini suçlamakla çok vakit geçiren Ka, sözle can yakma huyunu bir kimsenin ona duyduğu sevginin gücünü ölçmenin bir yolu olarak bütün ömrünce kullandığını da kendi kendine itiraf edecekti. İpek'e, Lacivert'i daha çok sevdiğini, aslında Lacivert'i istediğini takıntılı bir şekilde söylerken ve sorarken, Ka, aslında İpek'in vereceği cevaplardan çok, kendisi ne kadar sabır gösterebileceğini merak ediyordu. Onunla bir ilişkim olduğu için bu sorunlarınla beni cezalandırıyorsun dedi İpek. Beni onu unutabilmek için istiyorsun dedi Ka. Ve İpek'in yüzünden bunun doğru olduğunu korkuyla gördü ama ağlamadı. Belki de fazlasıyla ağladığından içinde bir güç toplandığını hissetti. Lacivert'in saklandığı yerden Kadife'ye bir mesajı var dedi. Kadife'nin verdiği sözden dönmesini, sahneye çıkmamasını, başını açmamasını istiyor. Çok ısrarlı. Biz bunu Kadife'ye söylemeyelim dedi İpek. Niye? Hem böylece Sunay bizi sonuna kadar korur. Hem de Kadife için iyi olur. Kardeşimi Lacivert'ten uzaklaştırmak istiyorum çünkü. Hayır dedi Ka. Onların arasını açmak istiyorsun. Kıskançlığının onun İpek'in gözünde daha da düşürdüğünü görüyor ama gene de kendini tutamıyordu. Benim Lacivert'le hesabım çoktan kesildi. Ka, İpek'in dilindeki kabadayı havanın içten olmadığını düşündü. Ama kendini tuttu ve bunu İpek'e söylememeye karar verdi. Fakat bir an sonra bunu da söylerken ve pencereden dışarı bakarken buldu kendini. Kıskançlığının ve öfkesinin denetimi dışında, kendine rağmen harekete geçtiğini görmek daha da kederlendirdi Ka'yı. Ağlayabilirdi ama aklı İpek'in vereceği cevaptaydı. Evet, bir zamanlar ona çok aşıktım dedi İpek. Ama şimdi çoğu geçti. İyiyim artık. Seninle Frankfurt'a gelmek istiyorum. Ona nasıl çok aşıktın? Çok aşıktım dedi İpek ve kararlılıkla sustu. Anlat nasıl aşık olduğunu. Soğukkanlılığını kaybetmiş olmasına rağmen K, İpek'in doğruyu söylemek ile K'yı avutmak, içindeki aşk acısını paylaşmak ile K'yı hak ettiği kadar üzmek arasında kararsızlık geçirdiğini hissetti. Ona kimseye aşık olmadığım kadar aşıktım dedi sonra İpek gözlerini açarak. Belki de kocan muhtardan başka birini tanımadığın için dedi K. Daha söylerken pişman olmuştu. Yalnız onu kıracağını bildiği için değil, İpek'in sert bir cevap vereceğini sezdiği içindi. Belki bir Türk kızı olduğum için erkeklerle fazla yakınlaşma imkanım olmadı hayatta. Ama herhalde sen Avrupa'da pek çok özgür kız tanımışsındır. Onların hiçbirini sormuyorum sana. Ama onlar sevgilinin eski sevgililerini kaldırmayı sana öğretmişler de zannediyorum. Ben Türk'üm dedi Ka. Türk olmak çoğu zaman kötülük için ya bir özür olur ya da bahane. Bu yüzden Frankfurt'a döneceğim dedi Ka dediğine inanmadan. Ben de seninle gideceğim ve orada mutlu olacağız. Frankfurt'u onu unutmak için gelmek istiyorsun. Birlikte Frankfurt'a gidebilirsek bir süre sonra sana aşık olacağımı hissediyorum. Ben senin gibi değilim. İki günde kimseye aşık olamam. Bana sabredersen, Türk kıskançlıklarınla kalbimi kırmazsan seni çok severim. Ama şimdi sevmiyorsun dedi K. Hala laciverde aşıksın. Onu o kadar özel yapan şey nedir? Bunu gerçekten bilmek istemen hoşuma gidiyor ama vereceğim cevaba tepkinden korkuyorum. Korkma dedi K dediğine inanmadan. Seni çok seviyorum. Ben de bu söylediklerimi dinledikten sonra beni hala sevebilecek bir erkekle yaşayabilirim ancak. İpek bir an sustu ve bakışlarını K'dan karlı sokağa dikti. Çok şefkatlidir lacivert, çok düşünceli ve cömerttir dedi, sımsıcak bir sesle. Kimsenin kötülüğünü istemez. Bir keresinde annesi ölen iki köpek yavrusu için bütün bir gece gözyaşı dökmüştü. İnan bana, hiç kimseye benzemez. O bir katil değil mi dedi Kav umutsuzlukla. Onu benim tanıdığımın onda biri kadar tanıyan biri bile bunun ne kadar saçma bir düşünce olduğunu anlar, gülerdi. Kimseye kıyamaz o, bir çocuktur. Bir çocuk gibi oyundan, hayallerden hoşlanır, taklitler yapar, şehnameden, mesneviden hikayeler anlatır. İçinden arka arkaya çeşit çeşit insan çıkar. Çok iradelidir, akıllıdır, kararlıdır, çok güçlüdür. Çok da eğlencelidir. Ah, özür dilerim, ağlama canım, yeter artık ağlama. K bir ara ağlamayı kesti ve birlikte Frankfurt'a gidebileceklerine artık inanmadığını söyledi. Odada arada bir K'nın hıçkırıklarıyla kesilen uzun, tuhaf bir sessizlik oldu. K yatağına yattı, pencereye sırtını dönüp bir çocuk gibi iki büklüm kıvrıldı. Az sonra İpek de yanına yattı. Arkasından sarıldı ona. K önce bırak demek istedi İpek'e. Sonra daha sıkı sarıl diye fısıldadı. Yastığın gözyaşlarıyla ıslandığını yanaklarında hissetmek K'nın hoşuna gidiyordu. İpek'in kendisine sarıldığını hissetmek de güzeldi. Uyuyakaldı. Uyandıklarında saat 7'ydi ve ikisi de bir an mutlu olabileceklerini hissettiler. Birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı ama İkisi de yeniden uzlaşmak için bahane arıyordu. Boş ver canım, hadi boş ver dedi İpek. K bir an bunun umutsuzluğun mu yoksa geçmişin unutulacağına duyulan bir güvenin mi işareti olduğunu çıkaramadı. İpek'in gitmekte olduğunu sandı. Kars'tan Frankfurt'a İpeksiz dönerse eski mutsuz günlük hayatına bile başlayamayacağını çok iyi biliyordu. Gitme, biraz daha otur dedi telaşla. Tuhaf, huzursuz edici bir sessizlikten sonra birbirlerine sarıldılar. Allah'ım, Allah'ım ne olacak dedi K. Her şey iyi olacak dedi İpek. İnan, güven bana. K bu kabustan ancak İpek'in sözlerini bir çocuk gibi dinleyerek çıkabileceğini hissediyordu. Gel sana Frankfurt'a götüreceğim çantaya koyacağım şeyleri göstereyim dedi İpek. Odadan çıkmak K'ya iyi geldi. Merdivenlerden inerken tuttuğu İpek'in elini Turgut Beylerin dairesine girmeden önce bıraktı. Ama lobiden geçerken ikisine bir çift gibi baktıklarını hissederek gururlandı. Doğrudan İpek'in odasına gittiler. İpek, Kars'ta giyemediği buz mavisi dar kazağı çekmecesinden çıkardı, açıp naftalinlerini silkeledi, aynanın karşısına geçip gövdesine yasladı. Üstüne giy dedi K. İpek üzerindeki yünlü ve bol kazağı çıkardı. Bluzunun üzerinde dar kazağı giyince, K onun güzelliğine yeniden hayran oldu. Hayatının sonuna kadar beni sevecek misin dedi K. Evet, şimdi muhtarın yalnızca evde giymene izin verdiği kadife gece elbisesini giy. İpek dolabı açtı, siyah kadife elbiseyi askıdan çıkardı, naftalinleri silkeledi, özenle açtı ve giymeye başladı. Bana öyle bakman çok hoşuma gidiyor dedi aynada K ile göz göze gelince. K kadının uzun güzel sırtına, ensesinde saçlarını seyreldiği o hassas yere ve az aşağıda omuriliğin izine, poz vermek için ellerini saçların üzerinde birleştirince omuzlarında beliren gamzelere içini coşkuyla dolduran bir heyecan ve kıskançlıkla baktı. Hem çok mutlu hem de çok kötü hissediyordu kendini. ''Oo, bu elbise nedir?'' diyerek odaya girdi Turgut Bey. ''Bu hangi baloya hazırlık?'' Ama yüzünde neşe yoktu hiç. K bunu baba kıskançlığıyla açıkladı ve hoşuna gitti. ''Kadife gittikten sonra televizyondaki duyurular daha da saldırganlaştı.'' dedi Turgut Bey. ''Kadife'nin boyuna çıkması çok yanlış olacak. Babacım, Kadife'nin başını açmasını neden istemediğinizi bana da anlatın lütfen.'' Hep birlikte salona, televizyonun karşısına geçtiler. Az sonra ekranda beliren spiker, gece canlı yayında toplumsal ve manevi hayatımızı kötürmeden bir trajediye son verileceğini, bizi modernlikten ve kadın erkek eşitliğinden uzak tutan dini ön yargılardan Karslıların bu akşam dramatik bir hareketle kurtulacağını duyurdu. Sahnede hayat ile tiyatroyu birleştiren o büyüleyici ve eşsiz tarihi anlardan biri daha yaşanacaktı. Karslıların bu sefer endişelenmesine hiç gerek yoktu. Çünkü girişin bedava olduğu oyun sırasında Emniyet Müdürlüğü ve Sıkı Yönetim Komutanlığı tiyatroda her türlü önlemi almıştı. Daha önceden yapıldığı belli olan bir röportajda Emniyet Müdür Yardımcısı Kasım Bey belirdi ekranda. İhtilal gecesinde darmadağınık olan saçları taranmıştı. Gömleği ütülü, kravatı yerli yerindeydi. Karslıların bu akşamki büyük sanat gösterisine hiç çekinmeden gelebileceklerini söyledi. Gece için şimdiden pek çok İmam Hatip öğrencisinin Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğini ve medeni ülkelerde ve Avrupa'da olduğu gibi oyunun gerekli yerlerinde disiplin ve coşkuyla alkışlamak için emniyet güçlerine söz verdiklerini, bu sefer hiçbir taşkınlığa, kabalığa, bağırıp çağırma izin verilmeyeceğini, binlerce yıllık bir kültür birikimini temsil eden Karslıların bir tiyatro eserinin nasıl seyredileceğini elbette bildiklerini söyleyip yok oldu. Arkasından beliren aynı spiker bu akşam oynanacak trajediden söz etti. Başoyuncu Sunay Zaim'in bu oyun için nasıl yıllarca hazırlandığını anlattı. Sunay'ın yıllar önce oynadığı Napolyonlu, Robespierre'li, Leninli Jacobin oyunların buruşuk afişleri, Sunay'ın siyah beyaz fotoğrafları, Funda Eser bir zamanlar ne kadar zayıftı, Kaan'ın oyuncu çiftin bir bavulda taşıdığını sandığı diğer başka bazı tiyatro hatıraları ile birlikte, eski biletler, programlar, Sunay'ın Atatürk rolünü oynamayı düşündüğü günlerden, kalma gazete kesikleri ve Anadolu kahvelerinden acıklı görüntüler ekranda beliriyordu. Bu tanıtma filminin devlet televizyonlarında gösterilen sanat belgesellerini andıran sıkıcı bir yanı vardı. Ama Sunay'ın ekranda ikide bir beliren ve yeni çekildiği anlaşılan havalı bir fotoğrafı, demir perde ülkelerinin başkanlarının, Afrika ve Orta Doğu diktatörlerinin kırık dökük ama iddialı havasını veriyordu. Kars'ta oturanlar şimdiden sabahtan akşama kadar televizyonda görüntülerini seyrettikleri Sunay'ın şehirlerine huzur getirdiğine inanmışlar, kendilerini onun vatandaşı gibi hissetmeye ve geleceklerine esrarlı bir şekilde güven duymaya başlamışlardı. 80 yıl önce Osmanlı ve Rus orduları şehirden çekildikten sonra Ermenilerin ve Türklerin birbirlerini katlettikleri günlerde şehirde Türklerin ilan ettiği devletin nerede bulunduğunu kimsenin bilmediği bayrağı da artık arada bir ekranda beliriyordu. Güve yeni dolu, bu lekeli bayrağın ekranda görünmesi Turgut Bey'i her şeyden çok huzursuz etti. Deli bu adam, hepimizin başına bela getirecek. Kadife sakın sahneye çıkmasın. Çıkmasın, evet dedi İpek. Ama bunu sizin fikriniz olarak söylersek, Kadife'yi biliyorsunuz babacığım. Bu sefer inadına çıkıp açar başını. Ne olacak peki? K hemen tiyatroya gitsin ve Kadife'yi sahneye çıkmaması için ikna etsin dedi İpek, K'ya dönüp kaşlarını kaldırarak. Uzun bir süredir televizyonu değil, İpek'i seyrederken K, bu fikir değişikliğinin neyin sonucunun olduğunu anlayamadan telaşlandı. Başını açmak istiyorsa olaylar yatıştıktan sonra evde açsın dedi Turgut Bey K'ya. Sunay mutlaka bu akşam tiyatroda bir kışkırtma daha yapacak. Funda Eser'e kanıp Kadife'yi o delilere teslim ettiğim için çok pişmanım. K tiyatroya gider ve Kadife'yi ikna eder babacığım. Kadife'ye artık bir tek siz ulaşabilirsiniz. Çünkü Sunay size güveniyor. Burnunuza ne oldu kuzum? Buzda düştüm dedi K suçlulukla. Alnınızı da vurmuşsunuz. Orası da morarmış. K bütün gün sokaklarda yürümüş dedi İpek. Sunay'a belli etmeden Kadife'yi bir kenara çekin dedi Turgut Bey. Bu fikri bizden aldığınızı söylemeyin Kadife'ye. Kadife de sizden böyle bir fikir geldiğini kaçırmasın ağzından. Sunay ile tartışmasın hiç. Bir mazeret uydursun. En iyisi hastayım desin. Başımı yarın evde açacağım desin, söz versin. Söyleyin ona, hepimiz çok seviyoruz Katife'yi. Yavrum benim. Turgut Bey'in gözleri bir anda yaşlandı. Babacığım, ben bir de yalnız konuşabilir miyim Kay'le? Diyerek İpek, Kay'ı masasına çekti. Zahide'nin yalnızca örtüsünü serdiği akşam sofrasının bir kenarına oturdular. Kadife'ye lacivertin zorda kaldığı, güç durumda olduğu için böyle bir şey istediğini söyle. Fikrini niye değiştirdiğini anlat önce bana dedi Kay. Ah canım, kuşkulanacak hiçbir şey yok, inan bana. Yalnızca babamın söylediklerine hak verdim, o kadar. Kadife'yi bu akşamki beladan uzak tutmak, şimdi bana da her şeyden önemli geliyor. Hayır dedi Kay dikkatli. Bir şey oldu ve fikrini değiştirdin. Korkacak bir şey yok. Kadife başını açacaksa, sonra evde de açar. Kadife başını bu akşam açmazsa dedi Kay dikkatli, evde babasının yanında hiç açmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kız kardeşimin önce sağ salim eve dönmesi daha önemli. Bir şeyden korkuyorum dedi Kay. Benden sakladığın bir şey olduğundan. Canım, yok böyle bir şey. Seni çok seviyorum. Beni istiyorsan, seninle Frankfurt'a geleceğim hemen. Orada zaman içinde sana ne kadar bağlanıp aşık olduğumu görünce, bugünleri unutacak, beni güvenle seveceksin. Elini Kaan'ın nemli ve sıcak elin üzerine koydu. Kaan, İpek'in büfenin aynasında yansıyan güzelliğine, askılı kadife elbise içerisinde sırtının olağanüstü çekiciliğine, ile gözlerinin kendi gözlerine bu kadar yakın olmasına inanamadan bekliyordu. Kötü bir şey olacağından eminim sanki dedi sonra. Niye? Çünkü çok mutluyum. Hiç beklemediğim bir şekilde Kars'ta 18 tane şiir yazdım. Bir yenisini daha yazarsam kendiliğinden bir kitap yazmış olacağım. Benimle birlikte Almanya'ya gelmek istemene de inanıyorum ve önünde daha da büyük bir mutluluk olduğunu hissediyorum. Mutluluğun bu kadarı bana fazla geliyor ve mutlaka bir kötülük olacağını da seziyorum. Ne gibi bir kötülük? Kadife'yi ikna etmek için ben buradan çıkar çıkmaz senin lacivertle buluşmandan. Ah, çok saçma dedi İpek. Yerini bile bilmiyorum onun. Onun yerini söylemediğim için dayak yedim. Kimseye de sakın söyleme dedi İpek kaşlarını çatarak. Korkularının saçmalığını da anlayacaksın. Ne oldu? Kadife'ye gitmiyor musunuz diye seslendi Turgut Bey. 1 saat 15 dakika sonra oyun başlıyor. Televizyon yolların da açılmak üzere olduğunu duyurdu. Tiyatroya gitmek istemiyorum. Buradan çıkmak istemiyorum diye fısıldadı Kaan. Arkamızda Kadife'yi mutsuz bırakarak kaçamayız inan dedi İpek. O zaman biz de mutlu olamayız. Hiç olmazsa git ve ikna etmeye çalış. İçimiz rahat olsun. 1,5 saat önce Fazıl lacivertten bana haber getirdiğinde dedi Ka, bana dışarı çıkma diyordun sen. Sen tiyatroya gittiğinde buradan kaçamayacağını nasıl kanıtlayabilirim? Çabuk söyle dedi İpek. Ka gülümsedi. Yukarıya benim odama gelirsin, kapını kilitler, yarım saatliğine anahtarı da yanıma alırım. Peki dedi İpek neşeyle. Ayağa kalktı.